Ayrım 11 sayfa 117. Klinik bir vakayım, ben bir hastayım diye söylendi içinden Stanley. Yaptığı gerçekten bir aptallıktı. Gülünç, komik bir durumdu ve en kötüsü kendini aşağılanmış, küçük düşmüş, duygularıyla oynanmış gibi hissediyordu. Bu romantizm ile onun yeri 18. yüzyıl olmalıydı. Kendini zırhları içinde, tarihin karanlığından fırlamış bir şövalye gibi duyumsuyordu. Komik ve eğlenceli. Son 5 yıl içindeki çöküşünü Erika'ya anlatmamalıydı. Neydi bu yaptığı? Sevdiği kadından merhamet dilenme miydi? Erika duygularıyla bir kere daha oynamıştı. Ona acımış, tıpkı bir köpeğin önüne atılan kemik gibi sevgi kırıntıları fırlatmıştı. Yattan ayrılıp evine doğru yürürken aklı da ruhu da paramparçaydı. Vaatte bulunmuştu Erika. Kendisiyle yeniden sevişmeye söz vermişti. Aşağılayıcı bir durum diye yorumladı Stanley. Ona yeniden sevişmek isteği veya eski günlerin heyecanını yaşatmak için gitmemişti. Tek amacı tehlikeyi haber vermekti. Adımlarını sıklaştırdı. Canı içmek istiyordu. Sek viski ya da cin. Hayır, ne bulursa içebilirdi. Yeter ki alkol olsun. Damarlarındaki kan uyuşmaya başlamıştı. Rus'u düşündü. Az sonra karşısına çıkar ve yeniden soru yağmuruna başlardı. Buna hazırlıklı olmalıydı. İçmeden o adamı tahammül edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Etrafında içki içebileceği bir yer aradı. Pilgrim's Hotel'e yakındı. Adımlarını sıklaştırdı. Elleri daha şimdiden titremeye başlamıştı bile. Küçük otelin barına girdi. Barda kimsecikler yoktu. Serin hava yüzüne çarparken derin nefesler aldı. İlk viskisini bir dikişte bitirirken garsona hemen ikincisini doldurmasını işaret etti. Otelin garsonları onu tanırdı. Yerli garson sırıtarak "Bugün biraz erkencisiniz Mr. Moore" dedi. Stanley sesini çıkarmadan adamı tasdik edercesine başını salladı. Konuşacak hali yoktu. Üçüncü kadehten sonra kendine gelir gibi olmuştu biraz. Şimdi Rus'a ne diyeceğini düşünmeliydi. Aklına uygun bir cevap gelmiyordu. Hep öyle olurdu zaten. Kanındaki alkol oranı dengelenip alıştığı seviyeye gelince o korkunç vurdum duymazlığına kavuşurdu. Omuzlarını silkti. Kendine düşeni yapmış, Erika'yı uyarmıştı. Daha fazlası elinden gelmezdi. Zor kullanıp kadını bu lanet adadan uzaklaştıracak hali yoktu ya. Onun görevi yalnızca Erika'yı içinde bulunduğu tehlikeden haberdar etmekti. Onu da yapmıştı. Yeterli miydi bu? Daha ne yapabilirim ki diye sordu kendi kendine. Elinden ancak bu kadarı gelebilirdi. Eski günlerde olsa çok daha fazlasına gücü yeterdi. Ama şimdi ayakta dolaşan bir hortlak gibi hissediyordu kendini. Yatta kısa bir süre mazesinden kalma tatlı bir hayal şeridini yeniden yaşamış gibiydi. O yarım saat içinde her şeye rağmen sağlıklı, dinç ve güçlü hissetmişti kendini. Ta ki yatım merdivenlerinden ininceye, daha doğru bir ifadeyle Erika'nın yanından ayrılıncaya kadar. İçkiyi dahi hatırlamamıştı. Dördüncü kadehi yuvarladı Stanley. Barmenin çaktırmadan kendisini gözlemesine de aldırış etmedi. O olay çıkaran bir müşteri değildi. Lanet olsun diye homurdandı içinden. Neye bakıyordu ki acaba? Siz Manado'nun duayeniymişsiniz Mr. Moore, öyle mi dedi bir ses ardından. Sesin sahibi tanıdık gelmemişti. Rus olmadığı da muhakkaktı. Leonid Chernenko'nun sesini artık nerede olsa kesin hatırlayacağına emindi. Allah kahretsin diye homurdandı içinden. Hiçbir yerde rahat yoktu kendisine. Şurada bile ağız tadıyla viskisini yudumlayamıyordu. Ağır ağır başını çevirip sesin sahibine baktı. İki kişiydiler ve onları tanımıyordu. Sizlerle tanışıyor muyuz baylar diye sordu. Daha uzun boylusu, hayır Mr. Moore dedi. Öyleyse duayen demekle neyi kastettiniz? Manado'da çalışan en uzun süreli gizli servis ajanı oluşunuzu. Ha şu mesele diyen Stanley yüzünü buruşturdu. Acaba başına yeni bir dert mi açılacaktı? Kuşkuyla adamlara baktı. Konuştukları İngilizceden onların Amerikalı olduklarını hemen anlamıştı. Siyah'dan mısınız? Richard Brown ile James Harris aynı anda başlarını salladılar. Çok garip diye mırıldandı Stanley. Hatta inanılır gibi değil. Küçük Manado tarihinin en önemli günlerini yaşıyor galiba. Her yana ajanlarla kaynıyor şu sıra. Neyse ki siz dost ülkeden sayılırsınız. Hiç sormadan ben söyleyeyim. Buradaki mevcudiyet sebebiniz Muhammed Osuva değil mi? Ama ne yazık ki nerede olduğunu bilmiyorum. Dördüncü kadehten sonra dili hafiften peltekleşmeye başlamıştı. Sırtını ajanlara döndü. Konuşacak bir şeyi yoktu. Konuşmak da istemiyordu zaten. Görüşmemiz lazım Mr. Moore dedi Richard sakin bir sesle. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bir şey bilmiyorum o konuda. Az önce sizi Gertrude'in yatından inerken gördük. Stanley irkildi birden. Yeniden dönüp ajanlara baktı. Ne olmuş yani? Bir BND ajanı ile görüşemez miyim? Siz de gizli servis elemanlarısınız ve sizinle de konuşuyorum. Sulawesi hür bir ülkedir ve dilediğimle görüşebilirim. Hem siz de nereden çıktınız? Kibar Bay Cage nerede? Onu tanırım. Cidden mükemmel bir beyefendidir. Sonra yeni farkına varmış gibi Richard'ı süzerek, neden o hayatı izliyordunuz diye sordu. Yoksa siz de Erica Müller'in peşinde misiniz? Siyah ajanları kısa bir an bakıştılar. Fakat Stanley bunu fark edemeyecek kadar havaya girmişti. Richard gayet ılımlı bir sesle, şimdi sorun ne Gert Ruper'ın yatı ne de lider Osuva değil efendim dedi. Stanley elinde olmayarak sırıttı. Çok uzun zamandan beri ilk defa bir Avrupalı kendisine efendim diye hitap ediyordu. Başını eğerek çok naziksiniz dedi. Buyurun söyleyin lütfen sorununuz nedir? Richard sesini daha da kısarak bir MİT ajanı kaçırıldı diye fısıldadı. MİT ajanı mı? Türkler de mi burada? Doğrusu bundan haberim yoktu. Kimin kaçırdığından şüpheleniyorsunuz? Muhammed Osuva'nın adamları mı yaptı bu işi? Ne dersiniz, sizce olabilir mi? Stanley koltuğunda doğruldu. Vay be diye mırıldandı. İşler amma kızışıyor. Eski günlerimde olmak için çok şey feda edebilirdim. James İngiliz ajanına küçümser gibi bakarak, şu zıkkımı biraz azaltsanız belki özlediğiniz günlere dönebilirsiniz efendim dedi. Stanley bu defa James'e döndü. Benden yapamayacağım bir şeyi istiyorsun delikanlı diye söylendi. Bu teklifi işitmek bile tüylerimi ürpertiyor. Sorduğunuz soruya gelince ne yazık ki hiçbir fikrim yok o konuda. Bize bütün söyleyeceğiniz bu kadar mı? İnanın yardım etmek isterdim ama bilmiyorum. Hadi gidelim dedi James. Anlaşılan Mr. Moore gerçekten bir şey bilmiyor. Omuzlarını silken Stanley kayıtsızlığını ifade etmeye çalışmıştı. Sonra birden daha uysal ve kibar bulduğu Richard'ın kolunu tuttu. Bir dakika durun dedi. Richard dikkatle bakışlarını sarhoş ajana çevirdi. Evet. Niye bu kaçırma olayını Osuva'nın yaptığını düşünüyorsunuz? Uzun bir hikaye ama kanımızca en uygun kişi Muhammed Osuva olmalı. Stanley heyecanlanmıştı. Başkaları olamaz mı? Bir tahmininiz var mı? Dedim ya Manado ajanlarla kaynıyor. Mesela FSB böyle bir şeye teşebbüs edemez mi sizce? Öyle birini tanıyor musunuz? Evet, kentte yeni bir konuğumuz var. Ajan Leonid Chernenko buraya dün geldi. CIA ajanları tekrar bakıştılar. M16'nın sarhoş ajanı hiç de boş değildi galiba. Hiç olmazsa göründüğü kadar. Evinizin yakın olduğunu söylemiştiniz. Taksiye binmeye gerek var mı dedi Emre. Sepu kulağına eğilerek sevişmek için acele etmiyor musun diye sordu. Benim daha şimdiden kasıklarımın arasına sancılar girmeye başladı. Emre sırıttı ama sesini çıkarmadı. Gina da öbür kolunu çekiştirip duruyordu. İskele meydanındaki boş taksilerden birine bindiler. Emre öylesine bir zevk dalgasının içine yuvarlanmıştı ki Gina'nın yerli şoförle bir an göz göze gelip bakıştığını fark etmedi bile. Gerçekten de taksi onları fazla uzağa götürmemişti. Bahçe içinde tek katlı bir evin önünde durunca arabadan indiler. Emre üstün körü eve şöyle bir baktı. Hiçbir özelliği olamayan sıradan bir manado eviydi. Ağaç ve bambunun müşterek kullanıldığı dik çatılı ufak bir yapı. Bahçede alabildiğine tropik yeşili ve kesif kokular veren çiçek zenginliği. Ne var ki Emre şimdi onlara hiç dikkat edecek durumda değildi. Az sonra iki adalı Dilber'le yaşayacağı aşk saatlerinin heyecanıyla ürperiyordu. Nitekim kendilerini getiren taksinin hareket eder etmez az ileride durduğunu da fark etmedi. Evin içi gerçekten serindi. Küçük yatak odasının tavanında devamlı dönen bir vantilatör mevcuttu. Odada eşya hemen hemen yok denecek kadar azdı. Tam ortada dağınık, çarşafı düzeltilmemiş iki kişilik bir karyola duruyordu. Emre yatağın dağınıklığını da aldırmadı ama son anda bir şey anımsadı. Fingirdek kızların herhalde plajda yatağa attıkları ilk turist kendisi değildi. Hastalık kapma ihtimali aklına geldi. Frengi'den AIDS'e kadar. Durun bir dakika diye mırıldandı utangaç bir edayla. Yanımda prezervatif yok. Sepu kıkır kıkır gülmeye devam ediyordu. Merak etme hastalıklı değiliz dedi. Rahatlamamıştı Emre ama daha fazla düşünecek zamanı da olmadı. Kızlardan biri sırtındaki gömleği çıkarırken diğeri de kendisini yatağa oturmuş bacağından pantolonunu çıkarmaya uğraşıyordu. Gerçekten çok ateşli bunlar diye düşündü. Hiç vakit kaybetmek istemiyorlardı. Kızlar bir yandan da inanılmayacak bir hızla soyunmuşlardı. Sepu bir çığlık attı. Bu sünnetti diye bağırdı. Gina Emre'yi yatağa yatırıp üstüne çıkarken daha sormayı bile unuttuk diye zevkten inlercesine sordu. Hangi millettensin sen? Bu arada Sepu'nun ağzı ve dili inanılmaz bir maharetle faaliyete başlamıştı. Genç adam gözlerini yumdu. Zevk dakikaları çok hızlı ilerliyordu. Bu iki Dilber'le aynı anda boğuşmanın zorluğunu yeni yeni idrak ederken düşünmeden Türk'üm diyebildi. Gina'nın dudakları göğsünde dolaşırken peki adın nedir sana ne diye hitap edeceğiz diye sordu. O anda Emre'nin hiçbir şey düşünecek hali yoktu. Bu bir piyangoydu. Zararsız iki Manado dilberi bulmuştu ve bu inanılmaz macerayı bir daha hayatı boyunca yaşayamazdı. Önce kızıl saçlı, beyaz tenli Cina'dan hoşlanır gibi olmuştu ama çikolata rengi Sepu aşağıda harikalar yaratıyordu. Nefes nefese kalan genç adam adım Emre diyebildi. Soyadın yok mu? Göğsüne tazik yapan Cina'nın dolgun memeleri öylesine şahaneydi ki kızların bu fazla merakı yine de uyanmasına engel oldu. Dereli dedi, Emre Dereli. Kızlar kendi aralarında Malayca konuşmaya başlamışlardı ama bu konuşmada onları durdurmamıştı. İkisi de genç adamın üzerinde yılan gibi kıvrılarak, en hassas noktalarını bulup okşayarak onu tahrikin doruğuna çıkarıyorlardı. Emre birden Cina'yı kavrayarak altına almak istedi. Aldı da önce ona sahip olmak istiyordu. Sepu da nasıl olsa boş durmayacaktı. Fakat sırtını acıtarak batan sert ve soğuk metalin ne olduğunu anlamak için durdu birden. Tam iki kürek kemiğinin ortasına bir şey dayanmıştı. Erkeklik organı bir anda iniverdi. Mesleki tecrübesi sırtına dayanan soğuk metalin 1.45'liğin namlusu olduğunu anlamaya yeterliydi. O an iki fingirdek kızın bir komplonun figüranları olduğunu kavrayıverdi ama geç kalmıştı. Başını çevirip arkaya baktı. Tanımadığı bir erkek çehresi soğuk soğuk sırıtıyordu kendisine. Cengiz, bir haber var mı diye sordu telefonunu henüz kapatan Keyici. Olumsuzca başını salladı siyah ajanı. Arkadaşlar araştırıyor. Hata bende de var diye homurdandı Cengiz. Ona izin vermeyecektim. Keyici, meslekte acemi mi diye sordu. Susmak zorunda kaldı Cengiz. 8 yıldır bu işte nasıl diyebilirdi? Affedilmez bir hataydı bu ve kendisi de ona izin vermekle bu hataya iştirak etmiş sayılırdı. En kötüsü şimdi Emre'nin hayatından endişeye başlamıştı. O fahişeleri suçlayamazdı. Kadınların bu kadar çabuk samimiyet peydah edip Emre'yi götürmeleri açık seçik bir tertipti ve aptalca boyuna alet edilmişlerdi. Kimseyi suçlayamazlardı. Keyç hala sorduğu soruya cevap bekler gibi yüzüne bakıyordu. Hayır, acemi sayılmaz demek zorunda kaldı. Ben de öyle düşünüyorum. Aksi halde böyle önemli bir operasyon için teşkilatınız tarafından seçilmezdi, değil mi? Ne söyleyebilirdi ki Cengiz? Başını sallamakla yetindi. Keyç gergin bekleyişi hafifletmek istercesine, belki telefonu sizden herhangi bir çağrı almamak için kapatmıştır. Henüz bu kadar endişelenmenize gerek yok dedi. Cengiz yine sesini çıkarmadı ama ihtimal vermiyordu. Mr. Keyç, buraya geldiğimizi Osuva'nın adamları öğrenmiş olabilirler mi? Mümkündür tabii. Buradaki yerlerin çoğu ona çalışır. Lanet olsun. Soğukkanlı olmaya çalışın dostum. Hepimiz erkeğiz. Böyle hatalar bizim meslekte sık sık vuku bulur. Belki arkadaşınız sadece felekten bir gün çalıyordur. Bize bir an evvel kaybolduğunu bildirmekte iyi yaptınız. Elimizden geleni de yapıyoruz. Belki az sonra kendiliğinden gelir ve bütün endişeniz boşa gider. Cengiz de öyle olması için dua etti. Ama o hergele sağ salim dönerse ona ne yapacağını iyi biliyordu. Dişlerini gıcırdattı. Richard, Pilgrim's Hotel'in barında bir iskemle çekerek Stanley'in yanına ilişti. Kısa bir an çökük görünümlü İngiliz ajanın gözlerine takdirle baktı. ''Sizinle daha evvelden tanışmayı isterdim efendim.'' dedi. ''Yani alkolik olmamdan önceyi kastediyorsunuz değil mi?'' Richard kibar bir şekilde gülümsedi. ''Siz alkolik değilsiniz efendim. Yalnızca biraz fazla içiyorsunuz sanırım. Siz de çok kibarsınız delikanlı. Gerçekleri yüzüme vurmayacak kadar.'' Sağlam ve isabetli muhakeme yürüttüğünüzü kesinlikle ifade edebilirim. Alkolik biri bunu yapamaz. 5. dubleyi garsondan isterken Stanley, siyah ajanın beyanının kendisini konuşturmak için edilmiş bir laf olup olmadığını anlamak için dikkatle gözlerinin içine baktı. Yalan bile olsa bu ifade hoşuna gitmişti. Tamam delikanlı dedi, konuşalım. Size yardımcı olmak istiyorum. Ama şunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Gizli servis elemanları birbirlerine menfaatleri olmadan yardım etmezler. Bu devlet menfaati olabileceği gibi bazı şahsi çıkarlar da olabilir. Richard kısa bir tereddüt geçirdi. M16 ajanının sözü nereye getireceğini henüz anlamamıştı. Yuvarlak konuştu. Haklı olabilirsiniz. Haklıyım zaten, bu işler böyle yürür. Şu çıkar kelimesiyle neyi kastettiniz? Vereceğim bilgiler karşılığında sizden bir talebim olabilir. Ne tür bir talep, para mı? Kesinlikle değil. Bilgi mi? O da değil. Öyleyse ne istediğinizi şimdiden söyleyin. Belki bu yerine getirebileceğimiz bir şey olmayabilir. İsterseniz pekala yapabilirsiniz. Beni meraklandırıyorsunuz. Konuşmaları ayakta dinleyen James de İngiliz'in ne isteyeceğini merak ederek yanlarına çöktü. Stanley istediğini söylemeden önce ikisini de kısa bir süre tartarak süzdü. Onlara böyle bir şart ileri sürmesinin ne ölçüde doğru olduğunu hala kestiremiyordu ama başka şansı da yoktu. Birini adadan kaçırmanızı istiyorum dedi nihayet. Kaçırma kelimesi siyah elemanlarını heyecanlandırmıştı birden. Bu defa ürkerek Stanley'i süzme sırası onlara gelmişti. Kim diye sordu Richard kuşkuyla. Adını şimdilik söylemeyeceğim. Henüz zamanı değil. Bunu Sulawesi'de tek başıma yapamam. Benim servisim yeterince organize değil burada. Desteğim de yok. Ama siz benden çok daha güçlüsünüz. Fakat diye mırıldandı Richard. Bu istediğiniz çok zor. Adam kaçırmanın hiç de kolay olmadığını takdir edersiniz. Bu uluslararası bir skandal yaratabilir. Siyah müşkül duruma düşebilir. Üstümüze sormadan buna evet diyemeyiz. Haklısınız dedi Stanley ama size ancak bu şartımı kabul ederseniz yardımcı olabilirim. Richard sinirli bir şekilde parmaklarıyla masanın üzerinde trompet çalmaya başlamıştı. James'den medet umarcasına baktı. Aslında son sözü kendisinin söylemesi gerektiğini de biliyordu. Peki vereceğiniz bilgi buna değecek mi? Onu değerlendirmesi size ait dostum. Richard uzun bir tereddütten sonra tamam dedi, kabul ediyorum. Stanley derin bir nefes aldı ve ilk defa zevklendi. Galiba kafası hala çalışıyordu. Ayrım sonu sayfa 127.